Pandemide 9. aya girerken son günlerin en güzel haberi koronavirüs aşısı ile ilgili yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler. Kendi vatandaşlarına aşı tedarik etmek isteyen ülkeler kendi bütçelerine uygun ilaç firmalarıyla masaya oturuyor. Türkiye, Çin menşeli Sinovac firmasıyla anlaşmış durumda. Avustralya ise 5 farklı aşı firmasıyla anlaştı ve aşıları garanti altına aldı. Ancak Avustralya aşıların uygulanması konusunda İngiltere ve Türkiye kadar hızlı davranma taraftarı değil. Aşılamaya Avustralya'da tüm onaylar alındıktan sonra Mart ayı gibi başlanacak. Bilim insanları aşının üretimi ve kullanıma sunulması için zamanla yarışırken Türkiye'de dahil kimi ülkelerde halkın bir kısmı aşılara karşı temkinli. İnsanoğlunun genetik kodlarının değiştirileceğinden bedenimize mikroçipler yerleştirileceğine dair söylentiler kulaktan kulağa yayılıp gidiyor. Aşıların koruma yüzdeleri, deneylerden elde edilen veriler ve hatta aşının hangi ülkede üretildiği bile bu konuda fazla bilgisi olmayan insanlar üzerinde soru işareti yaratıyor. Biz SBS Türkçe olarak aşılar konusunda merak ettiğimiz her şeyi bir bilene sormak istedik ve Güney Avustralya Üniversitesi'nde COVID-19'a karşı ilaç geliştirme araştırmasına liderlik eden Türk bilim insanı Dr. Gökhan Çıldır'ı yayınımıza aldık. Gökhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Seda Hanım, hoş bulduk.
Gökhan Bey, pandeminin başlamasından bu yana 9 ay geçti ve Avrupa'da ve Türkiye'de aşı uygulamaları önümüzdeki günlerde başlıyor. Aşı konusundaki gelişmeler dünyada ilk kez bu kadar hızlı gerçekleşti. Nasıl yorumluyorsunuz bu hızı?
Evet, içerisinde bulunduğumuz pandeminin çok acil bir durum oluşturması sebebiyle birçok aşama hızlandırıldı açıkçası aşı geliştirme aşamalarında. Biliyorsunuz çok fazla aşı geliştirildi daha önce. Ancak bu aşıların geliştirilmesi daha önce 5 ila 10 yıl arası bir süre alıyordu. Hatta daha uzun süren aşılar da var. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi ekonomik sebepler. Bu aşıların geliştirilmesi için belirli bazı aşamalarından geçmeleri gerekiyor. Bunlar için binlerce insanı bu aşamalarda kullanmaları gerekiyor. Aşının güvenilir ve koruyucu olduğunu ispatlamak için. Ancak tabii ki içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi çok olağanüstü bir durum olduğu için birçok aşama hızlandırıldı. Geçmişteki hastalıklara karşı edinilen tecrübeler var aşı geliştirme konusunda. Bu teknolojiler tabii ki hızlı bir şekilde kullanıldı bu COVID-19 aşısını geliştirmek için. Dolayısıyla şu anda açıkçası birçok faz hızlı bir şekilde tamamlandığı için aşıların koruyucu ve güvenilir olduğuna dair çok ciddi kanıtlar var elimizde.
Siz de aşıların hızla üretime hazır hale getirildiğini söylediniz. Peki her zamankinden daha hızlı piyasaya sürülüyor olmalarının negatif bir etkisi olur mu sizce?
4 tane fazdan bahsedebiliriz bir aşının geliştirilmesi için. Birinci fazda 20 ile 80 kişi arasında küçük bir gruba doz belirlemek için yapılan bazı testler var. Bu faz 1'deki en önemli kısım hangi dozda aşının verilmesi gerektiği ve bunun güvenli olup olmadığını anlamaya yönelik. Daha sonra faz 2 ve faz 3 çalışmaları var. Buradaki amacımız da faz 2'de birkaç yüz kişiye, faz 3'te ise on binlerce kişiye belirlenen dozda aşıyı vererek bunun güvenli ve koruyucu olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Bahsettiğim gibi bunların hızlı bir şekilde tamamlanması için en önemli etken açıkçası ekonomik etkenler. Tabii ki içinde bulunduğumuz olağanüstü durumdan ötürü birçok uluslararası firma ve organizasyon ekonomik olarak katkıda bulundu bu faz aşamalarının hızlandırılması için. Dolayısıyla bunların aslında gayet olması gerektiği gibi gittiğini söyleyebiliriz. Fakat bir de 4. faz aşaması var. Bu da aşılar onaylandıktan sonra uzun süreli etkinliklerini ve koruyuculuklarını ve güvenilirliklerini test etmek için kullanılan bir aşama. Şu an tabii ki bu aşamayı bir nasıl olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Bunlar aşılar milyonlarca insana dağıtıldıktan sonra test edilebilecek bir aşama. Ancak faz 1, 2 ve 3. aşamaların gayet olması gerektiği gibi ilerlediğini söyleyebiliriz.
Gökhan Bey, sadece aşı diyoruz adına ama bu aşıları farklı firmalar farklı şekillerde üretiyorlar. Avustralya'nın anlaştığı Oxford Seneca aşısıyla Türkiye'nin anlaştığı Çin menşeli Sinovac aşısı veya Pfizer BioNTech'in aşısı farklı şekillerde üretilmiş aşılar. Peki bu biz sıradan insanlar için ne anlama geliyor?
Bir aşının kullanılabilmesi için 3 tane önemli kriter var. Birincisi koruyucu olması, ikincisi güvenilir olması, üçüncüsü de yüksek miktarda üretilebiliyor olması. Temelde baktığımızda aslında 10 farklı aşı geliştirme yöntemi var bilimsel olarak. Şu anda öne çıkan aşılar içerisinde bunlardan 3 tanesini görebiliyoruz. Birincisi BioNTech ve Moderna şirketlerinin geliştirmiş olduğu RNA tabanlı aşılar. Ki bunların belirli avantajları ve dezavantajları var. Bunların en önemli avantajı daha hızlı ve ucuz üretim sağlıyor üretim aşamasında. Ve ayrıca daha güçlü bir bağışıklık sistemi yanıtı oluşturmamıza izin veriyor. Ancak tabii ki bunun bazı dezavantajları da var. En önemli dezavantajı yeni geliştirilen bir teknoloji olduğu için daha önce hiçbir RNA tabanlı aşı onaylanmadı. Bu ilk defa gerçekleşmiş olacak. İkinci en önemli dezavantajı çok soğuk sıcaklıklarda saklanması gereken bir aşı. Eksi 70 derecede saklanması gerekiyor. Örneğin BioNTech'in geliştirdiği aşı. Fakir ülkeler için önemli bir dezavantaj. Çünkü eksi 70 dereceye sahip buzdolapları olmadığı için birçok ülkede bunların dağıtımı ciddi bir sorun oluşturacak gibi gözüküyor. Ancak zengin ülkelerde bu belki çok büyük bir problem olmayabilir. Tabii önemli bir dezavantajı da yine bu aşıların uzun soluklu yan etkileri henüz bilinmiyor ilk defa denendiği için. Ancak diğer aşılara baktığımızda örneğin Türkiye'nin Çin'den almayı düşündüğü Sinovac şirketine ait bir aşı var. Bu aşının en önemli avantajı uzun yıllardır kullanılan bir yöntemle geliştirilmiş olması. Bu aşı inaktive edilmiş, ölü bir virüsten geliştirilen bir aşı. Geleneksel bir yöntem ve güvenilir olduğu bilinen bir yöntem. Ancak tabii ki bunun bazı dezavantajları da var. Örneğin biraz daha düşük bağışıklık sağlıyor ve birkaç doz almak gerekiyor bu aşının koruyucu olması için. Önemli bir avantajı ise eksi 70 dereceye ihtiyaç duymuyor bu aşı. 4 derecede saklanabiliyor. Dolayısıyla dağıtımı daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor bu aşının. Oxford'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı ise bu üçüncü farklı bir teknoloji. Bu başka bir virüsü kullanarak, şempanzelerden elde edilen adenovirüs ismindeki bir virüsü kullanarak yapan bir teknoloji. Bunun da tabii ki yine 4 derecede saklanabilme gibi bir avantajı var. Ancak dezavantajı ise başka bir virüs tabanlı geliştirildiği için etkisi bir nebze az olabiliyor. Yine birden fazla doz alınması gerekebilecek bu aşı içinde. Ancak temelde şunu söyleyebiliriz. Bütün aşı teknolojileri hangi teknolojiyi kullanırsa kullansın, hangi ülke tarafından üretilirse üretilsin. Temelde iki tane amacı var. Bir tanesi vücudumuzda antikor ismini verdiğimiz mikroorganizmaları nötralize edebilecek moleküllerin geliştirilmesi. Ve ikincisi de T hücreleri ismini verdiğimiz bazı bağışıklık sistemi hücrelerinin enfekte olan hücreleri gidip öldürmesi. Bu iki amaç bütün aşılarda ortak olacak amaçlardır. Hangi teknoloji kullanırsa kullanırsın.
Siz de söylediniz, daha önce RNA tabanlı bir aşı üretilmemişti. Tabii adında RNA geçince söylentileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada aşıların insanların DNA'sını değiştirdiği, insanlara çip yüklediği gibi senaryolar yaratılıyor. Bir bilim insanı olarak bize bu konuda bilgi verir misiniz lütfen? RNA tabanlı olması ne demek aşıların?
Bu kesinlikle söz konusu olmayan saçma bir düşünce. Çünkü RNA'lar insan DNA'sına entegre olmayan bir molekül. Eğer öyle olsaydı zaten biliyorsunuz milyonlarca insan COVID-19 hastalığını zaten geçirdi. Dolayısıyla bu virüs zaten RNA taşıyan bir virüs. Her hasta olan COVID-19 hastası mutant olmuş olurdu. Zaten insanların genetiğinin değiştirilmesi veya çip takılması gibi iddialar tamamen bilimsel olmayan ve saçma iddialar. Hiçbir şekilde bunlara inanılmaması gerekiyor. Özellikle aşı karşıtı olan insanların da kesinlikle kesinlikle bunlara inanmaması gerekiyor. Dediğim gibi RNA yeni bir teknoloji olmasına rağmen çok önemli avantajları var. Çok hızlı ve ucuz bir üretim sağlayacak ve geleceğin teknolojisi açıkçası bu. İleride birçok hastalığa karşı bu RNA tabanlı aşılar kullanılmaya başlayacak. Hücrenin çekirdeğine girmesine gerek yok RNA'nın. Dolayısıyla DNA ile birleşmesi veya insanın genetiğini değiştirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ancak bahsettiğim gibi yeni bir teknoloji olduğu için yeni olan her şeye karşı insanlar ilk başta bir rezistans gösterebilirler. Ancak şu an 40 binden fazla kişi üzerinde denendi bu aşı. Faz 1, 2 ve 3 çalışmalarında da çok ciddi bir yan etkisi görülmedi açıkçası.
Türkiye halkına aşı sağlanması konusunda Avrupa kadar hızlı davranmış durumda. Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı için bu şirketle 50 milyon doz üzerinden sözleşme imzalandığı açıklandı. Ancak Çin'in ürettiği bu aşı hakkında bilim dünyasında fazla bir bilgi yok. Peki bilim dünyasında bu konudaki algı nedir? Siz Sinovac aşısının etkinliği konusunda ne düşünüyorsunuz?
Çin'de geliştirilen en az 5 tane farklı aşı var. Bizim bahsettiğimiz Türkiye'nin almayı düşündüğü aşı Sinovac isimli şirketin geliştirmiş olduğu bir aşı. Bu aşı belirli avantajlara sahip. Bunlardan en önemlisi geleneksel bir yöntemle geliştirilmiş olması. Yani inaktif edilmiş ölü bir virüs kullanılması. Dolayısıyla bu 10 yıllardır kullanılan güvenli bir yöntem. Ayrıca bu aşı 4 derecede saklanabiliyor. Dolayısıyla dağıtımı kolay olacak bir aşı. Bu aşının faz 1 ve faz 2 çalışmaları yayınlandı. Dolayısıyla bilinmeyen bir aşı değil açıkçası. Ve herhangi ciddi bir yan etki gözlemlenmedi. Şu an faz 3 çalışmaları da Endonezya, Brezilya ve Türkiye'de devam ediyor. Ve bildiğim kadarıyla çok kısa bir sürede, bir hafta içerisinde tamamlanması gerekiyor bu çalışmalarında. Ve şu an faz 3 çalışmalarının yayınlanmasını bekliyoruz. Aslında çok da tedirgin olunmaması gereken bir aşı benim şahsi kanaatim.